Ayrım 5, sayfa 39. 7, Özge. Şov değildi. Kanımla mühürledim orayı. Aynı şamanlar gibi diye çıkışta elindeki sargıya rağmen avuçladığı koku içinden koca bir ısırık almadan önce. Muammer Bey gözlerini Özge'den ayırmadan pek güzel. Kanamiciler tarafından ele geçirilmiş bir yere git, kan boşalt bakalım. Ne olacak sonumuz? Diye kurcaladı bayinin önünde her zamanki yerlerinde otururlarken. Özge'nin gerginliğini hissedebiliyordu. Çünkü nasıl hissettiğini hissedecek kadar önemsiyordu onu. Yardım etmek istiyordu. Nasıl yapacağını bilmese de hayat ona en temel yardımın, sevdiklerimize gerçeğin çirkin olasılıklarıyla yüzleştirmemizin olduğunu öğretmişti. Karşısındakini kaçırmadan onu nasıl gerçekle yüzleştirebilirdin ki? Ne kızına sahip çıkabilmişti ne de diğer değer verdiklerine. Ama Özge'yi asla kendi halinde bırakmayacaktı. Ne olursa olsun yanında olacaktı. Sanki Özge'nin varlığı hayatın ona koruması için verdiği son bir şanstı. Özge omuzlarını sallarken bir lokma daha aldı kokoreçinden. Umursamazlığın arkasına saklanmaktan başka çaresi kalmamıştı. İçindeki boşluk gırtlağına yapışmış, yuttuğu lokmaların geçmesine yol vermeyen bir duygu yaratmıştı. Ne olmuştu yeminini kanla ettiyse, karşısındaki ruhu satılmışları, insan bedeninde gezen bu kuklaları korkutmuş muydu? Kendi çirkinlikleriyle yüzleşip iyileştirmiş miydi? Hayır, sadece sırtlanların inine çomak sokmuş ve şimdi dışarı çıkmalarını bekliyordu. Çıktıklarında ne yapması gerektiğini bilmeden. Eline baktı, sırtlanların davetine bu sargıya katılacaktı. Muammer Bey konuşmaya başladığında lokmasını nihayet yutabildi Özge. Bizim zamanımızda binlerce kişiydik. Solcular deyip yaftaladılar bizi ama umursamadık. Sağ sol fark etmezdi aslında. Anlamazdık da. Hak için yola çıkmıştık. Kimin hakkı olursa olsun birkaç kişiyle başladı her şey. Sonra sayımız giderek çoğaldı. Düzeni değiştirecek kadar fazlaydık. Görsen meydanlar, şehirler, dolusu insanlar adalet için canlarını vermeye hazır. Hepsi sokaklarda. Ama ne oldu biliyor musun? O binlerce insan sonunda yola ilk çıkan o birkaç yüreğin dağılanmasını seyretti. Aynı meydanlardan. Öylece dikilip izlediler. Ahlaklı bir şekilde hakkı korumaya yemin etmiş yiğitlerin asılmasını. Özge'ye bakmıyordu Muammer Bey artık. Kafasının önünde o yürekleri koruyamamış olmanın verdiği aşağılık duygusunun içindeydi. Özge'nin gözlerinde isyana çıkmak üzere olan gözyaşlarını göremeyecek kadar geçmişte inandığı şeylere yaptığı ihanetteydi. Hissettiği bu duyguyu önceden bilse, geriye gidebilse o yüreklerle birlikte asılmış olmayı seçerdi. Asla vazgeçip seyretmezdi. Çünkü hak için ölenler sayesinde kalmıştı kölelik, kalkmıştı kölelik. Hak için ölenler sayesinde yıkılmıştı saraylar. Hak için ölenler sayesinde kabul olmuştu hukuk. Hak için ölenler sayesinde susturulmuştu meydanı boş bulan yağmacılar. Hak için ölebilenler sayesinde insan insan olmayı öğrenmiş, kendi anlamını fark edebilmişti. Yeri geldiğinde hak için ölebilmek gerekirdi. Her hakiki insan gibi ama asla hak için öldürmemeliydi. Muammer Bey devam etti. Neden biliyor musun? Çünkü kandırıldılar. Kafaları karışınca seyre daldılar. Bunların taktiği, dikkati başka yöne çekip adamı seyirci yapmaktır. Kafa karıştırarak, bilgiyi saptırarak sinsi bir virüs gibi girerler akıllara. Ne kadar çabalarsan çabala, hiçbir şeye etki etmeyeceğine, hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine inandırırlar seni ve işte o zaman üşengeçlik iner yüreğine. Gitmesem de olur dersin. Ben olmasam da olur dersin. Ben yardım etmesem de olur dersin. Olacaksa zaten olur dersin. Ve ancak o zaman kazanırlar. Sen seyrederken yağmalarlar. Peki kim bunlar? Sağcılar, solcular, kapitalistler, emperyalistler, faşistler değil. Haklarını bilmeyen ve diğerlerin haklarını yağmalamanın kurnazlık olduğunu öğrenmiş, yedikleri haklar tekamülsüz babaları tarafından alkışlanmış, evrimsiz yağmacılar. İnsan değiller. Sadece sahip olmayı bilirler. Sahip oldukça daha fazlasını ister, fazlasını aldıkça acımasızlaşırlar.
acımasızlaştıkça arsızlaşırlar. Ama ne kadar evrimsiz olurlarsa olsunlar, kışkırtarak olmaz Özge, sabırla olur. Özge daha fazla dinleyemedi. Ayağı fırladı, gözlerinde tutamadığı yaşların hesabını Muammer Bey'e sorarcasına baktı.
Haykırdı. Sabır. Ne kadar sabrettin dünyayı değiştirmeye? Oturdun ve sabrettin. Kapına kadar gelip senin için değerli olan ne varsa parçalamalarına izin verdin. Binlerce kişiyi dikliyorsun. Binlerce sabırlı salak. Oturup sizin için yola çıkanların öldürmesini mi izlediniz? Benim asılmamı mı izleyecekler? İzlesinler o zaman. Bu beni korkutur mu sanıyorsun? Eğer ben gerektiğinde hak için ölmeyeceksem niye yaşayayım ki? Görmüyor musun? Özge suratına saldıran yaşları bir hamlede silip gözyaşlarından sızan kendi küçük düşmüşlüğünü yüklenip çekip gitti. Muammer Bey ayağa fırlasa da onu yalnız bırakması gerektiğine emindi. Peşinden gitmedi. Daha önce peşinden gittiklerinin kaybolduğunu görmüştü. Adım adım yürüdü yolları Özge. Her adımda içinden dünyanın toprağına çarpan bir sancıyla doğru olan neydi? Yapması gereken neydi? Nasıl yardım edebilirdi kendine, kendiyle aynı kaynaktan gelene? Yürümeye devam etti. Her adımda hayattan bir işaret bekledi. İşaret gelmedi. Hayatı izledi. Geçtiği köprünün altından hasta bir hayvanın iltihaplı damarındaki kan gibi akıyordu şehrin trafiği tüm ağırlığıyla, yavaşça. Köprünün bitiminde başlayan gecekonduların arasına daldı. Bu sefer eve arka yoldan varacaktı. Gecekonduların arasında yürürken ağlamış olmak daha kolaydı. Burada yaşayanlar haksızlık içinde var olmanın acımasızlığında etrafındakilerle ağlayanlara, ağlamış olanlara dikkat etmemeyi öğrenmişlerdi. Tek sorun buranın adımlarını nasıl atması gerektiğini bilmeyenler için tehlikeli olmasıydı. Ama Özge bu arka yoldan eve giderken ayaklarını yere vurarak yürürdü hep. Etrafındakilere kendisine bulaşılırsa kendisinin de bulaşacağını anlatan bir üslupla. Oturduğu semtin arka mahallesine çıkan yokuşun başına geldi. Önünde uzanan yokuşa baktı. Buradan çıkacak ve eve varacaktı. Keşke hayatındaki yollarda bu tırmanacağı yokuş kadar net olabilseydi. Ne kadar dik olduğu önemli değildi. Belirsizlik de sıkıntı olan. Birkaç adım tırmanmıştı ki bir grup çocuk yokuşun aşağı hızla koştuğunu gördü. 5 kişiydiler. Arkalarında koşan iri yarı adam elindeki sopayı sallarken küfrediyordu. Çocukların bazıları ayakkabıları bile yoktu. Önce çocukların ne yapmış olabileceklerini düşündü. Ama düşüncesi hemen ne yapmış olurlarsa olsun çocuklara yardım etmesi gerektiğine dönüştü. Kontrolsüzce hızlandı. Adımları ve tam o sırada adam en arkada yanına ayak koşan çocuğu kolundan yakaladı. Diğerleri kaçarken fark etmemişlerdi. Özge haykırdı. Bırak o çocuğu. Adam duymayınca yine tekrarladı. Ve çocuklar da durup en küçüklerin yakalandığını o zaman fark ettiler. Ve Mustafa'ya seslendiler. Özge nihayet kendisini duyan adamın yanına varmıştı. Ama o varana kadar çocuk en az 5 tokat yemişti. Suratı kıpkırmızıydı. Bu adama kafa tutacak kadar ıssızdı sokak. Olaylar ters giderse kendisine yardım edebilecek kimse yoktu etrafta. Özge kaşlarını çatıp "Yine ne yaptın Mustafa? Bu kaçıncı ya? Yengem duyunca çıldıracak" dedi. Adamın şaşkınlığına bakmadan ikisini yanına alıp Mustafa'yı diğer kolundan "Hadi bakalım doğru eve" diye kızgınlıkla çekiştirdi. Adam hemen bıraktı çocuğu ve tek kelime söylemeden dönüp gitti. Özge ise numaraya devam etti. "Mustafa oğlum, nasıl baş edeceğiz biz seninle?" Diğer çocuklara yetiştiler nihayet. Özge adamın çekip gitmiş olduğundan emin olduktan sonra "Ne yaptığınızı sormuyorum ama yapmazsanız iyi olur. Herkes sabırlı değildir böyle. Spor falan yapın" derken çocuklar Mustafa'yı hemen aralarına alıp uzaklaştırmaya başladılar. Ama aralarındaki en büyüklerinin bir bakışı yetti Özge'nin lafını kesmeye. Küçük kara gözlerinde, kirli, esmer suratında kim vardı çocuğun? Haksızlıktan doğmuş, yardım almamaktan köklenmiş, yalnızlıkla desteklenmiş bir kin. Böyle giderse ileride önüne gelen ne varsa yıkmaya hazır olacak güçte bir kin. Böyle doğmuyor muydu toplumun psikopatları, katilleri? Çocuk yaşta yaşadıkları travmalar, çaresizliklerle birer canavara dönüştürülmemiş miydi? Özge ancak anladı ki ne Mustafa'nın acısı yediği tokatlardandı ne de problem yaramazlıktı. Hemen peşlerinden yetişti ve sordu. Ne oluyor? Bu adam sizi neden kovalıyor? Çocuklar bir an birkaç saniye dönüp ona baktıktan sonra yollarına devam ettiler. Bu kadın onlara nasıl yardım edebilirdi ki? Özge bu sefer bağırdı. Ne oluyor dedim. Anlatırsanız yardım edeceğim size. Salaklık etmeyin. Bu saatte beni kim gönderdi sanıyorsunuz? Özge'nin milletvekilliğini kullandığı ilk hareketti bu. Polisleri arayıp camiyi bastırması, hademelik yapan o sapı tutuklatması, kimsenin onlara böyle davranamayacağını gösterircesine polisin elinden kaptığı copla tekme tokat girip çocukların önünde o pisliğin ağzını burnunu dağıtması, adama vururken kanamaya başlayan yarısının sargısını çıkarıp umursamadan atması, bizzat kendisi savcıya gidip adamın içeriye alınması için gerekli olan bir şeyin yapılmasını sağlaması ve tüm işler bittikten sonra polis otosuyla evlerine bıraktığı çocuklardan en büyüğünün kendisine söylediği o sözleri duyması. Abla, sen olmasan inanç kalmamıştı bende. Öldürecektim o pisliği. Sonra da kendimi. Sağ ol. Allah gönderdi seni. Ve işaret işte böyle gelmişti. Küçük bir çocuğun ağzından. Çektiği acının sancısından. 8. Bilge. Özel jetlerin inişi için ayrılmış kısımda arabasının içinde beklerken heyecanlandı Bilge. Nihayet geliyordu. Can'ın Londra seyahati planından daha uzun sürmüştü. Bilge kanalla toplantısını bitirip ortaklığı garantileyince onun yanına gitmeyi düşünmüştü ama Can konferanstan konferansa öyle koşar olmuştu ki bir türlü buluşmayı ayarlayamamışlardı. Hatta telefonla bile konuşamıyorlardı. Gerçi ikisi de sevmiyordu telefonda konuşmayı. Ama 10 gündür görmüyordu Bilge Can'ı. Sesini duymak için onu 2 kere aramasına rağmen her seferinde mesajlarına cevap vermişti. Can, içindeki heyecan onu biraz sonra göreceğinden miydi yoksa ne olduğunu bilmediği ama hissettiği bu tuhaf basınçtan mı bilemedi, bilmek istemedi. Hayatı boyunca şanssızlık içinde an be an yenilmiş biri. Nasıl da tam şanssızlığa yenildiğini düşündüğünde kendini böylesine mağlup hissedebilirdi. Binlerce yıldır kendisini rahatlatmak için kendisine yalan söyleyerek evrimleşmiş beyinlerin organizmalarıydık. İşimize gelmeyen hesaplara girmemek, bizi strese sürükleyen konulara yüzleşmek varoluşumuzun bir parçasıydı. Kendine yalan söyleyebildiği için kendine katlanabiliyordu insan. İnsanlığın alışkanlığıydı bu. Kişinin kendine söylediği yalanlara inanması. Aklına gelen mantık seçenekleri eleyip kendini huzura bırakması. Diye düşünür düşünmez kaşları çatıldı Bilge'nin. Fark etti. Kendine yalan söylemeye çalışıyordu. Ve fark eden herkes gibi kendiyle yüzleşmeliydi. Tehlike sen görmezlikten geliyorsun diye geçen her şey değildi. Daha önce yaşadığı her yıkıma rağmen hayatta kalabilmesinin nedeni kendine hep doğruyu söylemesiydi. Ne pahasına olursa olsun kendine doğruyu söylemiş ve başına geleceklere hazırlıklı olduğu için hayatta kalabilmişti. Şimdi hayatında ilk defa kaybedecek çok şeyi olduğu bu anda en çok hazırlıklı olmaya ihtiyacı olan bu zamanda kendine yalan söylemeyecekti. Arabanın camını açtı. Bir serinlik suratını okşayan havayı içine çekti. Aklındaki soruyu beynin her hücresini duymasına özen göstererek sordu. Can'ın gelişi neden bu kadar uzun sürdü? Neden telefonda bir kez bile sesimi duymaya ihtiyacı olmadı? Bir tuhaflık var. Saatine baktı. İstese Can'ı arayabilirdi. Jette telefon kapalı olmazdı. Ama aramayacaktı. Önce ne olduğunu anlamak zorundaydı. Ne olduğunu anlamadan bir insanı kurcalamak, o insanı sadece sizden uzaklaştırırdı. Bekleyecekti. Hazırlıklı olmak bazen beklemek demekti. 9. Ada ve deniz. Tugay'la gittiği yerlerde gece güneş gözlüğü takmak sıradan bir şeydi. Kokainden hassaslaşan gözleri ışıktan korumak için bir sığınaktı o gözlük. Tugay çok güzel öğretmişti. Aniden suratına patlayan spotun yüzüne sürülmüş makyajın çirkinliğini saklamasına yardım eden bir maskeydi bu. Bunu da Şadiye'nin vokalisti Serap'tan öğrenmişti. Ama şimdi Deniz'in sokağına giden yolun başında şoförüne durmasını söylediğinde suratındaki gözlük ilk defa ağır geldi. Gözlüğün ardında sanki kafesteydi. Kapüşonun kafasına geçirdi. Tanınmak istemiyordu. Arabadan inerken şoförüne beklemesini söyledi. Mekandan yükselen müzik sesi sokağa girer girmez hissediliyordu. Harabeye dönmüş cumbalı evlerle yaşayan kimse neyse ki yoktu. Olsa da böylesi bir yoklukta müziği rahatsızlık değil, çaresiz hayatlarına eklenmiş bir renk olarak görecekleri kesindi. Belki de bundandı çingenelerin her gecelerini çalgılı çengeli geçirmelerinin nedeni. Kendi yokluklarıyla yüzleşmek yerine hayatlarını eğlenceye teslim edip unutuyorlardı yenilmişliklerini. Peki tüm gün uyuyup her gece mekanlarda hayatı kovalanmaya ne demeliydi? Sadece fakirlik değildi insanı eğlenceye iten şey. Arayıştı diye düşündü. Sokağın kapısının önüne geldiğinde karar verdi. İnsanlık aradığını asla bulamayacağı yerlerdeydi. Arayışta kaybolmuştu. Her bar hayatının aşkını arayanlarla doluydu. Bulabilecekleri tek şey kimliksizliğin rehberlerindeki samimiyetin sömürüldüğü ilişkilerdi. Aynı makyajı çıkınca kendisi olmayan bir kadın gibi. Tugay'la gittiği onca barda eve götürdükleri onca kız da fark etmişti bunu. Hepsi arayıştaydı. Daha doğrusu onlarınki aslında kayboluştu. Aradıkları şeyin asla bulamayacakları çukurlarda kaybolarak kurtuluyorlardı kendilerinden. Dev ahşap kapının iki kanat açılışı herkesin anlattığı kadar görkemliydi. Girişte herkesin söylediği gibi bodyguard da yoktu. Söylenenler gerçekten doğruydu. Ama kimsenin söylemediği yazıyı gördü Ada. Kapının üstündeki taşta kocaman, boydan boya, "Bu sahne herkes için tasarlanmamıştır" yazıyordu. Ve yazı altta tek sırada daha küçük ama belirgin devam ediyordu. Anlamın ancak sanatla doğduğunu bilenlere adanmıştır. Sarsıldı Ada. Parçası olduğu ana düşünceye nihayet dönen bir kelime gibi hissetti. Ama nokta çoktan konmuştu. İçkinin satılmadığı bu yerde kalabalığı görmek mucize gibiydi. Birkaç çelimsiz çocuk kızla erkekle içeri girmek üzereydi. Hepsi dönüp baktılar Ada'ya. Ada tanındığını düşündü ve durdu. Ama çocukların umursamaz bakışları geçip gitti yanından. Ve ancak içeri birkaç adım attığında kendisini tanıdıklarından değil, suratındaki kocaman gözlüğe hayret ettiklerinden baktığını anladı. Her gün tüm müzik kanallarında, magazin odağında ve gazetelerin çoğundaydı. Nasıl olur da buradaki çocuklar onu tanımazlardı? Belki gözlük yüzünden kim olduğunu anlayamamışlardı. Gözlüğünü çıkardı. Dikkatle yanından geçti, gençlere baktı. Yine kimse tanımadı. Yoksa umursamıyorlar mıydı? Ada neden tepki alamadığını ancak müzik başlayınca hatırladı. Gerçek sanatçılarla odaklananlar popüler kültürün yarattığı gölgelerle oyalanmazlar. Kafasında yankılanan Deniz'in sözleri, dönüştükleri duyguyla adanın kalbine inerken yıkıp geçtiler hissettiği tüm yüceliği. Işıkların loşlaşmasıyla müzik belli belirsiz aktı. Ada müziğe meraklı, kaynağına odaklanarak ilerledi. Çünkü ağlayan bir kemandan çıkan bu notalar kesin Deniz'indi. Dipteki sahneye odaklanmıştı. Bekleyen insanları geçti. Kimse onu hala fark etmemişti. Ayak parmaklarının üzerine kalkıp sahneye baktı. Yerden 50 santim yükselen sahnenin ortasına tamamen topraktı. Dev, ahşap bir saksı gibi duran sahne boştu. Perküsyonlar hafif hafif yükselmeye başlayınca müziğin kaynağını aradı. Bulamadı. Ama tuhaf bir şey oldu. Perküsyonlar yükselip birkaç saniye içinde ortamı sanki Arap gecesine dönüştürdüler. Yerdeki kumun da etkisiyle kendini aniden vahaya dönüşen bir yerde hissetti ada. Ayrım sonu.